Ayrım 32.
Trenden iner inmez Mustafa'yı aradı, buldu. Gördü ki Mustafa'nın da bütün sevenleri gibi Zülfikar Bey'e nasıl yardım olabileceğinden başka derdi yoktu. Hamza, Saliha Hanım'ın üzüntülerinden söz açınca Mustafa, "Annem de öyle," dedi. Annesi Esma Hanım, bütün halalar gibi çocukluk, genç kızlık yıllarında hayranlıkla sevdiği ağabeyi Rıza Bey'e duyduğu bütün sevgiyle bağlıydı Zülfikar Bey'e. İki gündür sabah akşam ne gelir elinden diye düşünüyordu yeğeni için. Yengesi Saliha Hanım'ın bütün dediklerini iki gündür annesinden dinliyordu Mustafa. Saliha Hanım'ın gönderdiği parayı almak istemedi. "Hiç gereği yoktu," dedi. "Ben de vardı," Hamza direndi. "Paranın fazlasının zararı olmazdı. Saliha Hanım gerekirse Selanik'ten, Manastır'dan iyi bir avukat tutulmasına önem verdiğini bir kez daha hatırlattı." Hamza o akşam trenle döndü. Sorovic'te bırakmıştı gidişte arabasını. Gün kavuşmadan önce Goriçka'daydı. Saliha Hanım'a az da olsa yüreğini rahatlatan haberlerini ulaştırdı. Mustafa, Zülfikar Bey'in gelişinden önce iki gün Fransız karargahının yargılama tutumu üstüne bilgi topladı. Kendisinin tutuklandığı, yargılandığı günden bugüne kadar değişen bir şey yoktu karargahta. Komutanlığın kokusunu aldığı en ufak bir kımıltının sonu ölüm cezası ile yargılanmaya varıyordu. Avukat tutulmuş, tutulmamış, sonuç değişmezdi. İnsan umutlarının nerede başlayıp nerede bittiği önceden kestirilmesi güç bir yaratıktır. Ölüm yatağında yatan bir hasta kadar kendisini gerçekten seven yakınları da son saate kadar iyileşmesi için gerçekleşeceğine inanırlar, umutla bağlandıkları bir tanığın. Kendisi de tutuklandığı günden başlayarak yaşamıştı o umudu. Önce hapse çevrilmişti cezası. Süresi belli değildi. Salı verilmesinden iki hafta önce "haftaya çıkıyorsun" deyivermişlerdi. Öyle ki ilkin inanamadı bu habere. Kendisiyle alay edildiğini sandı. Son gün "torbanı topla" dedikleri zaman bile açığa vurmaktan çekindi sevincini. Ancak Selanik'te Beyaz Kule'nin bulunduğu alanda tel örgülerin dışında görünce kendini salıverildiğine inandı. Kendi yaşadığı iki yılı aşkın bir süre yakınlarında gördüğü, duyduğu bütün sert, acımasız olaylara, davranışlara karşın iki yılı aşkın o süre yüreğinde mırıldanmasını kesmeyen o umutla suçu ne olursa olsun Zülfikar'ın bir celladın ipini boynuna geçirmesiyle ya da bir manga yerin önünde kurşuna dizilerek ölebileceğine inanmıyordu. Ölümle Zülfikar birbirine o kadar uzak, bir arada düşünülmesi o kadar güç olaylardı ki güvendiği kimselerle konuşurken iki gündür hep bu umudun kımıldadığını duyuyordu içinde. Bu nedenle biraz değişik gelen her olay güçlendiriyordu duyduğu umudu. Karargahta görevli Rum kökenli jandarma başçavuşu Taşko ile arkadaşlığı vardı. Taşko'dan Zülfikar Bey'in sıra sıra tel örgülerle çevrili askeri cezaevine değil de karargahın 3. katında hazırlanan bir odaya hapsedileceğini öğrenince bu işte bir hayır var diye düşünmekten kendini alamadı. Komutanlık elbette ki karargah merkezinde tutmayı daha güvenli bulmuştu Zülfikar Bey'i. Neydi o umduğu hayır? Şimdiden bilinemezdi elbet ama vardı, duyuyordu varlığını. Zülfikar Bey'in tutuklanmasının hemen arkasından Taşko'yu gördü. Eşinin gönderdiği çamaşırlarını verdi Zülfikar Bey'e ulaştırmasını istedi. Üstündeki emanet altınlardan biriyle çavuşun gönlünü etmeyi de unutmadı. Çamaşırların bohçası açılıp incelendikten sonra Zülfikar Bey'e ulaştığını duyunca yatak yorgan durumunu sordu. Evden yatak çarşaf, havlu verilip verilemeyeceğini öğrendi. Taşko'ya bu izni koparması için bir altın daha vermeyi çok görmedi. Taşko gereken izni kolaylıkla aldı. Esma Hanım'ı çok sevindirdi bu izin. Ne zamandır gözleri yaşarmadan Zülfikar'ın adını anamaz olmuştu. Sonunda canı gibi sevdiği yeğenine küçük bir hizmeti dokunabildiği için yüreği rahatladı. Rahmetli ağabeyi kendilerine konuk geldikçe serdiği yatağa örtülerini hazırladı. Bir saat sonra Taşko nöbetçi subaya inceletti gelen yatak dengini. Sakıncalı bir toplu iğne olsun bulunamadı içinde. Zülfikar halasının türlü dualarla hazırladığı, yolladığı, bir vakitler babasının yattığı yatağa kavuştu. Mustafa'yı biraz olsun umutlandıran ikinci bir rastlantı, iyi arkadaşı Şekerci Demini ile komşu oluşuydu Zülfikar Bey'in. Hükümet konağının arka avlusuna bitişik, Zülfikar'ın kapatıldığı odadan taraçasını gördüğü ev Dimini'nin eviydi. Dimini'nin taraçasıyla Zülfikar Bey'in kapatıldığı oda arası 8-10 adım kadardı. Zülfikar Bey güvenilir bir tanıdıklarının komşusuydu artık. Dimin ile karısı Efi'yi Zülfikar Bey de tanırdı. Hiç değilse Zülfikar'ın odasında nasıl vakit geçirdiğini, sağlık durumunu öğrenebilecekti komşularından. Umduğu gibi hapsedildiğinin ikinci, üçüncü, cumartesi, pazar günleri Dimini'den aldı Zülfikar Bey'in haberlerini. Dimini, "Çok üzülüyoruz karı koca," dedi. Durmadan odasında gidip geliyor, bir sağ pencereye yaklaşıyor, bir sol pencereye. Pencereden ayrılıp kapıya gidiyor, pencereye dönüyor, gene kapıya gidiyor, gene pencereye dönüyor. Hep böyle. Gece elektrik yakmıyor odasında. Sonra sizin Ramazan ayının 13'ü şimdi. Odasına ay vuruyor. Gündüz gibi görünüyor oda. Çok cigara içiyor. Pencereden cigarasının dumanının bile nasıl çıkıp gittiğini görüyoruz. Çok üzülüyoruz. Ama öbür pencerelerden gözlerler diye görünmüyoruz kendisine. Perdeleri yok odasının. Arada bir uzanıyor herhalde. Göremiyoruz. Sonra yine kafeste kaplan gibi kalkıyor, başlıyor bir yandan bir yana, pencereden kapıya, kapıdan pencereye gidip gelmeye. Mustafa, "Ya gündüzleri?" diye sordu. "Gece nasılsa gündüz de öyle," diyor bizim Efi. "Çok üzülüyor, çok efendi, çok kibar beydi," diyor. "Kaç gömlek diktim, hakkımı hep fazlasıyla ödedi," diyor. "Hava çok sıcak, pencerelerini açık tutuyor mu?" "Hep açık, gece gündüz. Dedim ya, gece cigarasının dumanının çıkışını görüyoruz pencereden." Ertesi gün Dimni'yi gördüğünde Mustafa biraz daha ileri gitti sorularında. Zülfikar Bey'in Efi'yi görüp görmediğini sordu. İlk gün Efi'nin çamaşır asarken geçmiş olsun dediğini öğrendi işaretle. İki gündür ne olur ne olmaz öbür pencerelere görünmemeye çalıştığını söyledi Dimini. "Gene öyle gidip geliyor mu odasında?" "Hep öyle. Pencereler hep açık. Kapı pencere arasında gidip geliyor. Pencere açık olsa ne olacak, kapalı olsa ne? Aşağıda avluda nöbetçi var. Avlu duvarları dışında devriye. Avlunun köşelerinde gaz lambaları sabaha kadar yanıyor. Sen hiç geçmedin mi önünden?" "Geçmedim." Zülfikar Bey gelmeden dikenli telle çevirdiler bahçeyi. İki sıra dikenli tel. Kedi olsa geçemez o teller arasından. Kuş olsa uçar ama pencere açık olsa insan ne yapacak? Bahçeden geçmeden nasıl duvarlara varacak? Duvarlara varsa dikenli telleri nasıl geçecek? Pazartesi sabahı saat 8'de bir jandarma çavuşu yanında iki jandarma eriyle odasından aldı, sofaya çıkardı Zülfikar Bey'i. Merdivenlerin başına doğru götürdü. Sofanın öbür ucunda, karşı köşeye düşen odanın önünde bir haftadır o odada tutulan Zeleniş'le Selman bekliyordu iki jandarma arasında. Çavuşun işaretiyle jandarmalar Selman'ı önlerine kattılar, merdiven başına getirdiler. Merdivenleri inmeden önce Selman'ın sağ bileğine vurulan kelepçenin öbür halkası Zülfikar Bey'in sol bileğine vuruldu. Zülfikar Bey'e yabancı gelmedi Selman'ın yüzü. Daha önce bir iki kez karşılaştıklarını hatırlıyordu ama kim olduğunu tam çıkaramıyordu. Bilekleri kelepçelenirken kendisini başıyla selamlayan, merhaba diyen Selman'a karşılık vermekte sakınca görmedi. Selamlaştıkları sırada çavuşla jandarmaların "buldular birbirlerini" diyen bakışmaları hiç hoşuna gitmedi. Bakalım ne çıkacak bu oyunun altından diyen bir sıkıntının esinlerini duydu içinde. Ondan sonra da Selman'la hiç ilgilenmedi. "Ne sıkıyorsun canın?" diye geçirdi aklından. Alt yana bir selamdı, o verdi, sen de aldın. Bilekleri birbirine kelepçeli yan yana indiler merdivenleri. Karargah görevlilerinin bakışları altında tüfeklerine süngü takan iki jandarma önde, öbür iki jandarma arkalarında, başlarında çavuş, karargahın önünde alana çıktılar. Daha karargah kapısının giriş merdivenlerini inerken alanın çevresindeki dükkanların kapıları önünde yığılmalar başladı. Alandan caddeye çıktıklarında sorguya çekilmek için kışlaya götürüldükleri haberi caddenin öbür ucuna varmıştı. Saat kulesinden sonra sağda bayırda kalan kışla yoluna sapıncaya kadar kapı önlerinde pencerelerde biriken meraklıların bakışları altında geçti sanıkların götürülüşleri. Soruşturmayı genç bir yargıç yüzbaşı yönetiyordu. Yüzbaşı önce Selman'ı aldı odasına. Selman'ın daha yolda sararıp solmuştu beti benzi. Yargıcın odasına adeta sendeleyerek girdi. Odadan çıkışında ise bakışlarını özellikle kendisinden kaçırdığı dikkatini çekti Zülfikar Bey'in. Yüzbaşının kişilik saptamasından sonra Zülfikar Bey'in ilk sorusu, "Zeleniçli Selman Bölükbaşı'yı tanıyor musun?" oldu. Sorulan soruyla kendi arasında bir bağlantı kuramayan Zülfikar Bey düşünmeden "Kimi?" diye karşılık verdi. Duymadın mı? Duydum. Öyleyse niye kimi diye soruyorsun? Zülfikar Bey açıkça gözlenen bir saflıkla, bu kişinin benimle ne ilgisi olduğunu anlayamadım da, dedi. Ne ilgisi olduğunu bilmiyor musun? Hayır. Arkadaşmışsınız. Arkadaşın az önce yaptıklarınızı itiraf etti. Seni tanıdığını, İstanbul Makedonya Gizli Haberleşme Örgütü'nde birlikte çalıştığınızı söyledi. Yalan. Hanginiz yalan söylüyor, o mu sen mi? Sorunuzun karşılığını verdim. Yargıç karşısındakinin az önce dinlediği sanıktan çok değişik yaratılışta bir kişi olduğunu daha ilk sözlerinden anlamıştı. Kendiliğinden doğup gelişen bir yakınlık duyuyordu bu gence. Dosyayı iyi okumuştu. 10 aylık tüm serüvenlerini biliyordu. Olağanüstü olaylarla dolu o serüvenlerin doğruluğuna inandıracak bir kişi vardı şimdi karşısında. Yüzleştireceğim ikinizi. Zülfikar, siz bilirsiniz, dedi. İçeriye aldırdı Selman'ı. Az önce söylediklerini Zülfikar Bey'in kendisine söylenmesi çok güç gelen, bir türlü aklında doğru kalmayan adını dosyadan okudu. Zülfikar Bey'in yüzüne karşı söyler misin, dedi. Rengi büsbütün uçan Selman güçlükle söylerim diyebildi. Söyle öyleyse. Boylu poslu bir gençti o da. Zülfikar şimdi daha iyi hatırlıyordu nerelerde karşılaştıklarını. Kaylar Çarşısı'nda, Zelenişte bir kahvede, Sarıgöl'de bir nalbantın tavlasında görmüştü onu. Gösterişli, görenleri etkileyen bir kişiliği vardı o günler. Eski dik duruşu, sağlam adımlarla yürüyüşü çökmüştü şimdi. Gözleri ışımıyordu. Eli kolu omuzlarından kopup düşecek gibiydi. Çok dayak yediği geçti aklından. O da bizimleydi. Yani İstanbul Makedonya Gizli Haberleşme Örgütü'nde bizimle çalışırdı. Zülfikar Bey rahatladı. Kendisi hakkında kesin hiçbir şey bilemezdi adam. Bir kez olsun yan yana gelmemişlerdi. Kuşkularına dayanarak konuşuyor, besbelli mahkemeye yaranırsa kurtulacağını umuyordu. Kılı kıpırdamadan izlemeye başladı diyeceklerini. Nasıl? Zelenişte benden alırdı, İstanbul'da gelen zarfı götürürdü. Getirdiği zarfı Zelenişte bana verirdi. Yargıç Zülfikar Bey'e yöneldi. Ne diyorsun? Yalan. Açık açık bağlılığınız olduğunu söylüyor işte. Zülfikar Bey bir gün küçük Prespa Gölü yakınlarında atları üstünde karşı yönlerden gelirlerken karşılaştıklarını hatırladı. Ben de açık açık bağlantımız olmadığını söylüyorum. Öylesine güvenle konuşuyordu ki yargıcın etkilenmemesi olanaksızdı. Yargıç bir kez daha Selman'a döndü. Senden aldığı zarfı nereye götürürdü? Bilisteye derlerdi. Kim derdi? Öyle duyardım. Kendisine sordun mu? Sormadım. Neden? Sordurmazdı. Nasıl sordurmazdı? Yani çekinirdim. Yargıç çok hafif gülümsedi, güvenini yitirmişti Selman'ın görgü tanığı olabileceğine. Bildikleri değil, kuşkularıydı tüm söyledikleri. Zülfikar Bey'e karşılık verin, dedi. Ne diyorsunuz? Zülfikar Selman'a baktı. Yüzüne tükürmek geliyordu içinden. Yargıca karşılık vermekte gecikti. Bakan iç bulantısı geçirdiğini görebilirdi. Yargıç da gördü. Evet. Zülfikar Bey Selanik Rüştiyesi'nde 3 yıl Fransızca okumuştu. Öğretmenleri sık sık değiştiği için derslerin pek verimli geçtiği söylenemezdi. Ama 1000 sözcükli Fransızcası vardı. Birden Fransızca karşılık vermek geldi içinden. Hasta. Yargıç umduğu gibi etkilenmişti. Fransızca konuşur musunuz? Pek iyi değil. Selanik'te ortaokulda 3 yıl okudum. Her Fransız gibi dili, kültürüyle ilgilenen bir yabancıya yakınlık duymaması olanaksızdı genç yargıcın. Çok hafif gülümseyerek belli etti bu yakınlığını. Pekala konuşuyorsunuz. Yine de sorgumuza çevirmenimizle devam edeceğiz. Çevirmen aracılığıyla sordu. Evet, nasıl hasta? Hasta olmasa bu türlü konuşmazdı, sayıklıyor. Birden Selman'a döndü, tam bir Rumelili gibi. Abe ne olmuşsun sen böyle? Ben seni çarşıda pazarda 1-2 kez gördüm, adam sanırdım. Çürümüş çöplüğe dönmüşsün. Bir can için değmez böyle köpekleşmeye, dedi. Yargıç buraya kadar dediklerine karışmadı Zülfikar Bey'in. Zülfikar Bey de uzatmadı, sustu. Selman büsbütün sararmış, solmuş, titriyordu. Benim 2 çocuğum var. 2 küçük çocuğum. Ben ölmek istemiyorum. Yargıç tutukluların karşılıklı konuşmalarını kesti. Çevirmenden neler söylediklerini dinledikten sonra Selman'ın solandan çıkmasını istedi. Yeniden Zülfikar Bey'i sorgulamayı sürdürdü. Bir listeye gider miydiniz?
Giderdim.
Ne yapmaya?
Genellikle avlanmaya. Koruluktur, göl kıyısıdır, avı boldur.
Bir listede kimleri görürdünüz?
Bir listeden ayrıldığına göre Yakup Ağa'nın adını vermesinde sakınca yoktu.
Değirmenci Yakup Ağa'ya uğrardım. Baba dostumdu. Akraba gibiydik. Babamla evlerine ilk gittiğimde 9 yaşındaydım.
Bilis'te mi hala?
Bilmiyorum. Çoktandır Bilis'te'ye yolum düşmedi. Türkiye'ye göçtüğü kulağıma geldi.
Yargıç dosyanın sayfalarını ileri geri karıştırdı.
Evet, geçen yıl Ağustos'un 26'sında Goriçka'da evinde değilmişsin. 27 Ağustos'ta eve dönmen bekleniyormuş. O gün eve yaklaşırken geri dönmüşsün. Neden?
Zülfikar Bey özellikle Cafer'in adını karıştırmadan soruya karşılık vermeye çalıştı.
Konağımızın çevresinde dolaşan erler gördüm.
Niye çekindiniz erlerden?
Gizli bir işiniz yoksa, suç işlemediğinize güveniyorsanız yolunuzdan dönmemeniz gerekirdi. Evinizde bekleyenleriniz vardı.
Kime güvenerek? Çevremizde her gün 30-40 kişinin tutuklandığını duyuyorduk.
Tutuklananların tümü suçları saptanmış gizli haberleşme örgütü üyeleriydi.
Sanmıyorum. Biz sadece tutuklandıklarını duyardık. İçlerinden biri, az önce dinlediğiniz gibi benim adımı vermiş olabilirdi. O kuşkuyla o anda içimden görünmemek, geri dönmek geldi, döndüm.
Bir listeye mi gitmiştiniz?
Hayır.
Nereye?
Yaylaya. Yazın sürülerimizi yaylaya çıkarırız.
Nerede bu yayla?
Bilis'te yönünde, Kastorya'dan ötede.
Yargıç bir kez daha dosyayı karıştırdı. Bilis'te konusunda sorularını sürdürecek ipucu bulamadı.
Bilis'teden neyle dönüyordunuz?
Atımla.
Atınız ertesi gün tavlanızda bulunmuş.
Herhalde iyi yetiştirilmiş bir attır. İndim, dizginlerini eğere taktım, başını konağa çevirdim. Gerisini hafifçe tokatladım. Git dedim, gitti. Ben üstündeyken de gidişine pek karışmazdım eve dönerken. Bir saat öteden evinin yolunu kendi bulurdu.
Sonra neden kaçtınız, gizlendiniz?
O gün konağa gelen jandarmaların beni almaya geldiklerini öğrendim. Manastıra gittim.
Yargıç dosyayı karıştırdı.
Manastırdan Ohri bölgesine.
Evet.
Rakitalı George Kaptan çetesine katılmışsınız.
Başka çarem yoktu.
Kaptanı vurmuşsunuz.
İlk ateş eden oydu.
Yargıç dosyadan izliyordu olayların gidişini.
Evet, öyle olmuş. Sonra?
Aylardır annemi, eşimi görmemiştim. Özlüyordum. Görmek istedim. Kısmet değilmiş. Talih yardım etmedi. Görce'de otelde uyurken tutuklandım.
Yargıç birden konuyu değiştirdi.
Kaç Fransız öldürdünüz?
Zülfikar durakladı.
Ne demek istediğinizi anlayamadım.
Sizin çeteyle çarpışmalarda 9 Fransız, 14 Sırperi ölmüş. Kaçını siz öldürdünüz?
Zülfikar sesini hafif sertleştirerek karşılık verdi.
Sayın Yargıç, ben katil değilim.
Ortada ölenler var. Çok keskin nişancı olduğunuz yazılı dosyada. Kaptanla vuruşmanız doğruluyor nişancılığınızı.
Bizden de ölenler oldu. Sizin erleriniz de iyi nişancılar çoğunlukla. Beni de öldürebilirlerdi. Biz savaşıyoruz. Ölmeyi göze alıyoruz. Ya ölüyoruz ya öldürüyoruz.
Mecbur değildiniz.
Ne gibi?
Dağa çıkmaya. Makedonya'da Fransa'ya karşı çıkmayan, silah kullanmayan bütün vatandaşlarınız güven altında yaşıyor.
Zülfikar Bey sustu.
Evet, karşılık verin.
Vermesem, sussam belki daha iyi olur.
Niçin?
Çünkü karşılığı sorunuzun içinde.
Nasıl? Açık söyleyin.
Yanlış anlaşılabilir, durumumu ağırlaştırabilir vereceğim karşılık.
Hayır, sizi yargılayan mahkemeye, yargıçlara güvenin. Biz duygularımızla karar vermeyiz.
Zülfikar Bey, öyleyse benden günah gitti diye geçirdi içinden.
Sayın Yargıç, siz de mecbur değildiniz.
Biz neye mecbur değildik, anlayamadım.
Savaşa karışmayan Fransızlar da ülkenize güven altında yaşıyor. Bizim burada savaşa seyirci kalan kendi vatandaşlarımız gibi. Şu var ki ben kendi ülkemde yargılanıyorum. Siz yabancı yargıçlar vatanımda yargılıyorsunuz beni. Ben katil değilim, savaş suçlusuyum. Katilleri kendi mahkemeleri yargılar. Benim tüfeğimden çıkan kurşunla ölen olmuşsa, onun tüfeğinden çıkan kurşunla daha önce ben de ölebilirdim. Bir adım sağımda, bir adım solumda ölen arkadaşlarım oldu. Kendi ülkemde onurumu doğup büyüdüğüm toprakları savunduğum için suçluyor, yargılıyorsunuz beni. Hem de vapurlarla, trenlerle 7 günlük yoldan buralara kadar gelerek. Siz de mecbur değildiniz Sayın Yargıç.
Biz çağırmadık sizi. Kendinizi benim yerime koyun lütfen. Ben topumla tüfeğimle Fransa'ya gelecek olsaydım, çok iyi biliyorum ki siz de benim yaptığım gibi yapacaktınız. Yargıç kısa bir süre dosyadaki satırlara daldı, kaldı. Okumuyor, dalmış bir şeyler düşünüyordu. Birden dosyayı kapadı, yana kaldırdı. Soruşturma şimdilik tamamlandı. Dosyayı mahkemeye göndereceğiz. 2-3 gün içinde yargılanmanız başlar. Şimdiden kendinizi nasıl savunacağınızı düşünün. Bir diyeceğiniz var mı? Avukat tutmak istiyorum. Ben sorgu yargıcıyım. Soruşturmayı yönetiyorum. Sorgu sırasında avukata iş düşmez. Mahkemeye çıkınca avukat tutarak istediğinizi söylersiniz. Mahkeme gereken kararı verir. Sorgudan karargaha dönüşlerinde yürüyüş kolundaki yerleri değişmiş, bu kez Zülfikar Bey'in sağ bileğiyle Selma'nın sol bileğine vurulmuştu kelepçenin halkaları. Saat öğleye yaklaşıyordu. Yol boyunca kaldırımların üstünde kapılar, pencerelerde daha da kalabalıklaşan meraklıların ürkmüş bakışları, mırıltılı konuşmaları arasında karargaha ulaştılar. Flörna'ya getirildiği günden beri aklı kaçmaktaydı Zülfikar Bey'in. 10 aya yakın bir süredir kaçak gezdiği günlerde, yakalanacak olursa bir kez olsun umut bağlamamıştı yargılanması sonunda yaşamının bağışlanacağını. Uykuda bastırılmasa, tabancasını kavrayabilecek kadar zaman bulsa, yine de diri ele geçmez, işi yargılanmasına bırakmazdı. Sorgudan dönerken Florina'ya getirildiği gün, göz önünden kaçanları görebilmek için daha yakından ilgiliydi karargahın koruma düzeniyle. Dış kapının iki yanında, ayrıca yapının dış köşelerinde nöbetçiler olduğunu gördü.